Ayrım 18, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 211. Tom çanaklıktan Minotaur'un güvertelerindeki rengarenk entarili ve sarıklı Arap kalabalığına bakıyordu. Döner kundağının üstündeki falkoneti hemen hemen dikey olarak aşağıya yönelttiğinden çanaklığın kenarından sarkması gerekmişti. Dorian yanı başında "Ateş et!" diye bağırdı. "Ateş et Tom!" Tom, Seraph'ın toplarının düşman gemisinde yol açtığı korkunç zararı rahatça görebiliyordu. Borda tirizleri parçalanmış, beyaz tahtalar meydana çıkmış, civadrası parçalandığından karmakarışık pruva yelkenleriyle halatları suların içine sarkmıştı. Toplarından biri tam isabet alarak şaryosundan fırlamıştı. İki Arap topçusunun bedenleri dev kara namlunun altına sıkışıp kalmıştı. Minotaur'un güvertesi ölüler ve yaralılarla doluydu. Dehşet içindeki mürettebat Seraph'ın toplarından kaçmaya çalışırken kan içinde kalmış güvertesinde ya kayıp düşüyor ya da arkadaşlarının cesetlerine ayakları takılıyordu. "Ateş et!" Dorian ağabeyinin omuzunu yumrukluyordu. "Niçin ateş etmiyorsun?" Tom doğru zamanı bekliyordu. Çanaklıktaki sallantılı tüdeğinde uzun namlulu falkoneti tekrar doldurmanın 5 dakika alacağını, bu arada küçük top boşken en parlak fırsatı kaçırabileceğini biliyordu. Koca Daniel daima doğru zamanı bekle uyarısını onun kafasına iyice yerleştirmişti. Uzun bir menzilden ateş yağdırma, yaklaş ve her atışının işe yaramasını sağla. Minotaur'un uzak küpeştesinin başı kalabalıktı. Mürettebatın bir kısmı geminin küpeştesine tırmanmıştı. Seraph'ın bordasından içeri yağacak kafir kalabalığıyla karşı karşıya gelmektense denize atlayıp küçük dovların birine yüzmeye çalışacaklardı. Kalabalık gemi mürettebatı itişip kakışıyor, hatta dövüşüyorlardı. Seraph bütün cüssesiyle tepelerine dikilirken hal onların kahverengi yüzlerinde biçimlenen dehşeti çok iyi görebiliyordu. Tom grubun en kalabalık kısmına nişan aldı. Sonra eli falkonete gitti. Dumanlar tüttürerek yanan tehlikeli parçalar yoğun bir bulut halinde uçuşuyordu. Rüzgarın etkisiyle bir parça duman Tom'un yüzüne çarptı. Delikanlı birkaç saniye boyunca hiçbir şey göremedi. Derken duman dağılır gibi oldu. Tom da saçmaların güvertedeki çılgın kalabalığın içinde açtığı oyuğu görebildi. En az bir düzine entarili yere çökmüştü. Kendi kanlarının içinde yuvarlanıyor ve çırpınıyorlardı. Dorian "tam isabet, tam isabet" diye ciyakladı. Tom falkoneti tekrar doldurmama yardım et dedi ve silahın namlusunu gökyüzüne dikti. Dorian silahın namlusunu bir paçavra parçasıyla temizledi. Deri kovanın içindeki siyah tozdan namlunun içine doldurdu. Tom da üst tüpü parçasını namlunun içine tıkarak bastırdı. İşte direkt tam o sırada El Auf'un ateşlediği demir top mermisinin çarpmasıyla altlarında zangır zangır titredi. Tom harbiyi elinden bıraktığı gibi çanaklığın kenarına yapıştı. Öbür koluyla Dorian'ın bedenine sarılarak onu sıkı sıkı tuttu. Dorian panik halinde ağabeyine yapışarak "Tom, ne oluyor?" diye bağırdı. "Sıkı tutun Dory." Direkt iki yana sallanarak yana doğru eğildi. Tom korkusunu belli etmemeye çalışıyordu. Birden dalgaları hemen altlarında gördüler. "Tom, düşüyoruz Dory, sakın beni bırakma." dedi. Devrilmekte olan direk onları tahta gıcırtıları ve kopan halatların çatırtıları arasında gitgide daha hızlı suya yaklaştırıyordu. Tom umutsuzluk içinde daha fazla dayanamayacağım diye bağırdı. Hala birbirlerine sarılmış durumda çanaklıktan dışarı savrularak halatla seren kalabalığının arasında düşüşlerine devam ettiler. Soluk kesen uzun bir düşüş oldu. En sonunda denizin yüzeyine çarparak yeşil suların derinliklerine gömüldüler. Suya çarptıkları zaman oluşan güç Dorian'ı Tom'un kollarının arasından koparmıştı. Denizin derinlerindeyken Tom gözlerini açarak kardeşini görmeye çalıştı. Bir yandan da suda çırpınarak yüzeye çıkmaya çalışıyordu. Yüzeye çıkıp derin bir soluk alırken düşündüğü tek şey küçük kardeşiydi. Suyun tuzundan yanan ve sulanan gözlerle etrafına bakındı. "Dory!" diye soludu. "Neredesin?" Seraph'ın parçalanan direği suyun üstüne devrilmişti. Yelkenleri karmakarışık bir kitle halinde suyun içinde dev bir çapa gibi asılı kalmıştı ve geminin pruvasını sürüklüyordu. Minotaur bunu fırsat bilerek Seraph'tan hızla uzaklaşmaktaydı. Tom birden kendini Arap saçı gibi karışmış bir halat ve yelken bezi ağının içinde hapsolmuş buldu. Bacaklarına dolanmış olan ipi tekmeleyip uzaklaştırdıktan sonra parçalanmış bir sereni yakalayarak kendini etrafını görecek kadar yukarı çekti. "Dory!" Sesi korku ve panikten tizleşmişti. Tam o sırada Dorian'ın başı Tom'un bulunduğu yerin 9-10 metre ilerisinde ortaya çıktı. Boğulurcasına çırpınıyordu. Tıkanır gibi oluyor, öksürdükçe ağzından sular fışkırıyordu. Geminin suyun içindeki hareketi onları hızla birbirlerinden uzaklaştırmaktaydı. Tom Dory, dayan geliyorum diye bağırdı. Seren'i salıverdi ve kardeşine doğru bir iki kulaç attı. İp anında yine bacaklarına dolandı. Tom! Dorian ağabeyini görmüştü, ona doğru elini uzattı. Beni kurtar Tom, ne olur Tom diye bağırdı. Ağabeyi açık denizde hızla uzaklaşmaktaydı. Geliyorum Dory! Tom tekmeler atıyor, kendisini hapsetmiş iplerden kurtulmaya çalışıyordu. Ama bu bir ahtapotun kollarından kurtulmaya çalışmak gibiydi. Bir dalga Dorian'ın başının üzerine kapanarak onu yine derine çekti. Çocuk tekrar su yüzüne çıktığında 5-6 metre daha uzaklaşmıştı. Kollarını boş yere kuş kanadı gibi çırpıyor, başını suyun dışında tutmaya çalışıyordu. Tom, yüz Dory diye bağırdı, sana öğrettiğim gibi yüz. Dorian ağabeyinin söylediklerini duyarak çırpınışlarını biraz kontrol altına aldı. Tom ona seslenmeyi sürdürdü. Ellerini ve ayaklarını kullan. Dorian yüzmeye çalışıyorsa da akıntı onu pençesine almıştı. Tom da kendisini kırık Seren'e bağlayan ip tarafından hızla aksi yöne çekilmekteydi. Delikanlı suyun altına daldı, ipin ucunu arayarak bacaklarının etrafından çözdü. Fakat hız ve hareketi ipin ilmeklerini sıkıştırıyordu. Delikanlı kaba keneveri kanayan parmaklarıyla koparmaya çalıştıysa da başaramadı. Sonunda nefes almak için istemeyerek yüzeye sürüklendi. Ciğerlerini havayla doldurdu. Net olarak görebildiği anda da gözleri yine Dorian'ı aradı. Çocuğun 90-100 metre ileride olduğunu gördü. Yüzündeki anlam uzaktan fark edilmiyordu. Ama sesi umutsuz bir çığlıktan farksızdı. ''Tom, yardım et!'' O sırada Seren ters dönünce Tom yine dibe çekildi. Bu kez o kadar aşağı inmişti ki kulak zarları patlayacak gibi olurken hissettiği sancı beyninde bir matkap etkisi yaptı. Kendisini tutan ipi koparmaya yeltenince parmak uçlarının derisinin yarıldığını, tırnaklarının da adeta koptuğunu hissetti. Göğsündeki sancı ve soluma ihtiyacı dayanılır gibi değildi. Ama kuvveti kesildiği halde o savaşmayı sürdürüyordu. Gözleri de kararınca geriye devam etme iradesinden başka hiçbir şeyi kalmadı. Boyun eğmeyeceğim diye düşündü. Artık kafasında bundan başka bir düşünce kalmamıştı. Dory'nin bana ihtiyacı var, boğulmayı kabul edemem. O sırada güçlü ellerin kendisini yakaladığını hissetti. Gözlerini tekrar açıp karanlıktan sıyrılınca birkaç santim ötesinde Aboli'nin yüzünü gördü. Zencinin gözleri iyice büyümüştü. Dövmelerinin garip düzeni onu karanlıkların korkunç bir canavarına benzetiyordu. Dişlerinin arasında bir bıçak tutuyor, dudaklarının köşelerinden de gümüş köpükler püskürüyordu. Aboli iki çocuğun parçalanan direkle denize düştüğünü görmüş ve hiç duraksamadan görev yerini terk etmişti. Ama güverteyi aşıp Kupeşre'ye varana kadar Dorian Seraf'tan 50 metre kadar uzaklaşmıştı. Aboli aceleyle Arap kıyafetleri ve başlığını üstünden atmış, arkasında yalnız diz boyu pantolonu olduğu halde Küpeşte'nin üstüne sıçramış, orada bir an durarak hangi çocuğun daha büyük bir tehlikede olduğunu kestirmeye çalışmıştı. Dorian suyun üstünde yüzer görünüyor fakat Arap yelkenli filosunun bulunduğu yöne sürükleniyordu. Tom aksine kabarmış yelkenlerle dolaşık iplerin tuzağına düşmüş durumdaydı. Aboli durakladı. Çocukların ikisi arasında bir seçim yapmaya çalışıyordu. Derken Pruva direği serenlerinden biri çatlayarak suyun içine yuvarlandı. Bacakları iplere dolaşmış olan Tom dibe doğru çekildi. Aboli uzakta giderek küçülen Dorian'ın başına son bir umutsuz bakış fırlattıktan sonra kemerindeki kından bıçağını çekerek dişlerinin arasına sıkıştırdı ve suya daldı. Tom'un battığı yerin hemen hemen üstünde su yüzüne çıktı. Derin bir soluk aldıktan sonra tekrar daldı. Suyun içinde yüzen halatlara tutunarak derine indi ve çalkantı burgaçlarıyla parlak kabarcık bulutlarının perdelediği suyun içini görmeye çalıştı. Daha da derine inince altındaki yeşil sisin içinde Tom'un belirdiğini gördü. Neredeyse boğulmanın eşiğinde olduğundan çok az hareket ediyordu. Sarı halatla tıpkı bir yılan gibi bacaklarına dolanmıştı. Aboli uzanıp delikanlıyı omuzlarından yakaladı, sonra da yüzüne baktı. Tom'un gözlerinin açıldığını görünce ona cesaret vermek için omuzlarını sıktı. Ardından bıçağı dişlerin arasından çektiği gibi Tom'un bacaklarını hareketsizleştiren ipe uzandı. İpi hemen doğramaya kalkışmadı. Bıçak ustura gibi keskin olduğundan çocuğun çıplak bacaklarında tehlikeli yaralar açabilirdi. Bunun yerine dolaşık ipi çözmeye girişti. İlmikleri birer birer kesiyordu. Sonuncu ilmikte kesilince Tom serbest kaldı. Aboli hemen delikanlıyı koltuk altlarından yakaladığı gibi hızla yüzeye çıkardı. Birlikte suyun yüzeyini yarmışlardı. Kocaman göğsü hava için çırpınıp tıpkı bir demirci körüğü gibi dolup boşalırken Aboli Tom'un yüzünü suyun dışında tutuyor ve hayat belirtisi yakalamak için gözlerinin içine bakıyordu. Tom birden şiddetli bir öksürüğe tutuldu. Deniz suyunu kusarak soluk almak için çırpınmaya başladı. Aboli onu devrilmiş direğin üstüne sürükleyip yatırdı. Avucuyla sırtını tokatlayarak yuttuğu suların ağzından fışkırmasını ve havanın ciğerlerine akmasını sağladı. Yaşlı adam bir yandan da Dorian'ı görmeye çalışıyordu. Karaya doğru sürüklenen barut dumanı denizin yüzünü sis gibi kaplamıştı. Toplar ve tüfekler hala ateşleniyor fakat iki gemi birbirinden uzaklaştıkça bu uyumsuz koro yavaş yavaş sessizliğe yerini bırakıyordu. Aboli şöyle bir bakınca Minotaur'un şimdiden yarım mil uzaklaştığını, bütün yelkenlerini fora edip kuzeye doğru yol aldığını gördü. Yara almış olan Seraph'ın bu durumundan yararlanmayıp kaçmayı yeğlemişti. Aboli daha fazla zaman kaybetmeyerek Dorian'ı aradı. Küçük dovlardan üçünün tıpkı yaralı bir aslanın etrafındaki çakallar gibi Seraph'ı kuşattıklarını gördü. Seraph onları kovalamaya kalkarsa hemen lagunun sığ sularına ve büyük geminin onları izleyemeyeceği mercan kayalıklarının korumasına sığınacaklardı. Ne çare ki bordasından sargan enkazın engellediği Seraph başını rüzgara veremiyordu. Bu durumda rüzgar ve akıntıyla tehlikeli mercan kayalıklarına doğru sürüklenmekteydi. Aboli koca Daniel'in baltalı ve silahlı bir grup denizciyle enkazı temizlemekle meşgul olduğunu gördü. Güvertedeki adamlara yardım etmeleri için bağırmayı denediyse de hepsi kendilerini işlerine verdikleri için tahtalara çarpan baltaların çatırtısı ve haykırışların arasında sesi onlara ulaşmadı. Ardından uzun kayıklardan birinin Seraph'tan denize indirildiğini gördü. Denizciler şimdi kendisiyle Tom'un kırık pruva direğine sarıldıkları yere doğru olanca hızlarıyla kürek çekiyorlardı. Aboli dümen yekesinde Hal'in bulunduğunu şaşkınlıkla fark etti. Oğullarının imdadına koşmak için gemiyi Ned Tyler'ın idaresinde bırakmış olmalıydı. İyice yaklaşınca ayağa fırlayıp Aboli'ye ''Dorian nerede? Tanrı aşkına söyle gördün mü onu?'' diye bağırdı. Aboli havasız kalmış ciğerlerinin sancısı yüzünden konuşamazken uzun kayık bir dakikaya kalmadan yanlarına ulaştı ve üç kişi Tom'la onu tekneye çektiler. Tom'u oturakların arasında yere bıraktıktan sonra tekrar küreklere geçtiler. Aboli Tom'un doğrulmaya çabaladığını sevinerek gördü ve yardım etmek için ona ellerini uzattı. Hal o sırada aynı soruyu yineliyordu. ''Tanrı aşkına söyle Aboli, Dorian nerede?'' Henüz sesini kullanamayan Aboli denizin yüzünde sürüklenen barut dumanını işaret etti. Hal oturağın üstüne zıpladı ve orada kolayca denge bularak sabah güneşinin yansıyan ışıltısına karşı gözlerine elini siper etti. ''Genç adam işte orada!'' diye sevinçle bağırdı. Sonra kürekçilere emretti. ''Var gücünüzle kürek çekin!'' Uzun kayık hızlanarak çeyrek mil ileride bir benek gibi gözüken Dorian'a yetişmeye çalıştı. Seraph'ın sağladığı güvenlikten uzaklaşarak açık denize doğru yapılan bu hamle, gemiyi izleyen dovlardan birindeki adamların dikkatini çekmiş olmalıydı. Arap mürettebat Dorian'ın başını işaret etti. Heyecanlı bağırışları uzun kayıktakilere belli belirsiz ulaştı. Dov'un kıçında oturan adam teknenin rotasını değiştirme emri verdi. Mürettebatı üç köşeli yelkenini ayarlayarak tekneyi döndürdü ve çocuğa ulaşmak için uzun kayıkla yarışmaya giriştiler. Tehlikeyi fark eden Hal daha çabuk diye gürledi. Aboli Tom'u bıraktığı gibi küreklerin başına geçti. Orada oturan adamı bir kenara iterek inanılmaz kuvvetiyle küreklere asıldı. Harcadığı çabadan kasları şişiyor patlayacakmış gibi geriliyordu. ''Hep birlikte çekin!'' Uzun kayık ileri atıldı. Yollarına çıkan dalgalar Dorian'a doğru yarışan mürettebatın sırtlarında patlıyordu. O sırada yüksek bir dalga çocuğu yukarı kaldırdı ve o uzun kayığın kendisine doğru geldiğini gördü. Dorian bir elini kaldırıp salladı. Teknedekiler henüz yüzündeki anlamı görecek kadar yaklaşmamışlardı. Ama Dorian'ın ters yönde ona yaklaşan Dov'u görmediği kesindi. Hal ona ''Yüz oğlum!'' diye bağırdı. ''Bize doğru yüz!'' Ama Dorian onu duyamıyordu. Yine elini salladıysa da kuvvetinin kesildiği belli oluyordu. Sabah esintisi hafif ve kaprisliydi. Uzun kayık Dov'dan hızlı ama Dorian'a uzaktı. Hal adamlarına ''Aralığı kapatıyoruz çocuklar, Dorian'a onlardan önce ulaşacağız.'' dedi. Derken rüzgarın yanağına üflediğini, bir an durduğunu, sonra da kuvvetli ve kararlı esmeye başladığını hissetti. Denizi karartmasını, Dorian'ın başının yukarısından geçmesini, sonra Dov'un yelkenini şişirip şarap tulumu gibi sıkıştırmasını seyretti. Dov yana yattı ve hızlanarak ileri atıldı. Dorian üzerine gelen Arapların bağırışlarını duymuş olmalıydı. Başını hızla çevirip baktıktan sonra yüzmeye çalıştı. Yorgun düşmüş kollarıyla suları döverek kaçmaya ve uzun kayığa yetişmeye çalıştı. Ne yazık ki çalkantılı suda fazla ilerleyemiyordu. Hal iki teknenin tahmini mesafesiyle hızını hesaplamaya çalıştı ve Dov'u bu yarışta yenemeyeceklerini ızdırapla fark etti. ''Çekin kürekleri!'' diye umutsuzca bağırdı. ''Onlardan önce Dorian'a ulaşırsak size 100 altın veririm. Hızlanın, Tanrı aşkına hızlanın!'' Dov'da en az 20 kişi vardı. Çirkin, küçük bir tekneydi. Lime lime yelken yamalı ve leke içindeydi. Boyası soyulmuş, tahta kaplamaları adamların borda tirizin üzerinden işemeleri nedeniyle zebra deseni gibi yol yol olmuştu. Arapların biri uzun namlulu bir tüfeği eline alıp kayığa nişan aldı. Eski silahtan beyaz bir duman püskürdü. Hal kurşunun başının üstünden tıslayarak geçtiğini duyduysa da kıpırdamadı. Aboli kürekleri o kadar kuvvetle asılmıştı ki gözleri kanlanmış ve adeta yuvalarından fırlamıştı. Dövmeli yüzünde korkunç bir gülümseyiş kalıplaşmıştı. Kürek iri ellerinde tıpkı yeşil bir dal gibi kıvrılıyor, kayığın başının altından geçen su hafifçe tısladıktan sonra teknenin arkasında ok gibi düz bir dümen suyu olarak uzuyordu. Fakat Dov her şeye rağmen daha hızlıydı. Üstelik daha kısa bir mesafe gitmesi gerekiyordu. Hal kazanamayacaklarını anlayarak kederin yüreğini buz gibi kapladığını hissetti. Dorian'la aralarında hala 100 metreye yakın bir mesafe vardı. Dov'un kaptanı o sırada çocukla aynı hizaya gelmişti. Tekneyi burnunu rüzgara vererek durdurdu ve adamlarından 5'inin uzanıp çocuğu yakalamalarına imkan verdi. Dorian'ın çırpınışlarıyla tekmelerini aldırmadan her yanından sular akarak ve babasının kulaklarında dehşet çığlıkları yankılanırken teknenin içine aldılar. Hal yeleğinin altından tabancasını çekti ve bir yararı olmayacağına bile bile Dov'un üzerine doğrulttu. Ama Aboli ona engel oldu. ''Yapma Gundvane, çocuğu vurabilirsin.'' Hal tabancasını indirirken Dov'un kaptanı tekneyi yine rüzgara kaptırıyordu. Yelkeni şaklayarak kabaran Dov karaya doğru hızla yol almaya başlamıştı. Arap mürettebat bir yandan da onlara küfürler ve alaylı sözler yağdırıyordu. Birkaçı tüfeklerini ateşledilerse de mermiler uzun kayığın etrafında suya saplandı. Halin mürettebatı terler içinde ve bitkin halde oturakların üstüne çekerek Dorian'ın gidişini seyrettiler. Hiç kimse konuşmuyordu. Herkesin sevgilisi olan sevimli oğlanın kaybı hepsini perişan etmişti. Arapların ikisi Dorian'ın hala çırpınan küçük vücudunu havaya kaldırarak soluk yüzünü uzun kayıktaki adamlara gösterdi. Bir tanesi kıvrık hançeri belindeki kınından çekip güneş ışığında ışıldayacak şekilde havada tuttu. Sonra Dorian'ın çenesini kaldırdı ve çocuk tıpkı kesilecek bir domuzmuş gibi başını arkaya devirdi. Ardından bıçağı Dorian'ın gırtlağına dayadı ve Dov'daki öbür adamlara sırıtarak orada tuttu. Hal içinde bir şeylerin öldüğünü hissediyordu. Elinde olmayarak dudaklarının arasından bir fısıltı döküldü. ''Tanrım sana yalvarıyorum, oğlumun hayatını bağışla. Benden ne istersen yapacağım, yeter ki bana bu acıyı yaşatma.'' Dorian hala Arap'ın ellerinin arasında çırpınmaktaydı. Birdenbire başlığı başından düştü. Kızıl altın tonlu bukleleri ışıl ışıl parlayarak omuzlarına dökülüverdi. O anda Dov'da bir heyecan baş gösterdi. Mürettebatın öbür üyeleri el kol hareketleri yapıp bağırışarak Dorian'ın etrafında toplaşmıştı. Sonra çocuk uzun kayıktakiler tarafından görülmez oldu. Dov kabaran 3 köşeli yelkeniyle hızla uzaklaştı. Tekne neredeyse 2 mil uzaklaştıktan sonra hal en sonunda Seraf'a dönme emrini verebildi. Ama sürekli olarak omzunun üzerinden arkaya bakıyordu. Dov'un boğazda ufacık gözüken Minotor'u izleyerek kuzeye doğru uzaklaştığını gördü. Hal onları işte orada arayacağım diye fısıldadı ve onları bulana dek hiç durmayacağım. Seraf'ta gemiyi kurtarmak için yapılması gereken çok iş vardı. Bu da Hal'in uğradığı kaybı izleyen ilk saatleri atlatmasına yardımcı oldu. Pruva direği, yelkenler ve çarmıhlar suyun içinde dev bir çapa gibi sürüklenirken geminin rüzgar yönünde yol alması söz konusu olamazdı. Hal Seraf'ın rüzgar altındaki kıyıya sürüklenmesini engellemek için ayakta kalmış bütün direklerde yelkenlerin fora edilmesini sağladı. Ama bunun geminin karaya oturacağı anı sadece geciktirme etkisi olacaktı. Başlarında Aboli ile koca Daniel'in bulunduğu eğli baltalı 10 denizci Pruva direğine tırmanarak birbirine karışmış halatlarla yelkenleri doğramaya başladılar. Bu tehlikeli bir çalışmaydı. Dengesiz bir ağırlığın altındaki direk yuvarlanıyor, geriliyor, Hal'in adamlarını suya düşme tehlikesiyle karşı karşıya getiriyordu. Seraf parçalanan donanımının korkunç ağırlığıyla savaşırken mercan kayalıklarına doğru sürükleniyorlar. Halde oradan oraya koşarak yaklaşan karayı gözleyip işçileri yönlendiriyor. Devrilmiş olan direği hala yerinde tutan en önemli ilmekleri onlara işaret ediyordu. Ras İbn Kum'un yeşil ve kambur sırtı yaşam savaşı veren gemiye gitgide yaklaşıyordu. Karinası kayalığa doğru kaydıkça siyah mercandan pençeler Seraf'a sırıtıyor, geminin karnını deşmek için sabırsızlanıyorlardı. Kırık direk en sonunda sadece Pruva ana İstralyasının 25 santimlik Manila keneverinden halatıyla gemiye bağlı kaldı. Halat demir bir kol kadar sert ve gergindi. Koca Daniel öbür denizcileri gemiye yolladıktan sonra yükselip alçalan direğin üstünde dengesini buldu. Vücudunu gererek vuruşunu ayarladı, sonra baltasını havaya kaldırıp gergin kablonun üstüne indirdi. Hesabını o kadar iyi yapmıştı ki kalın halat birden kopmak yerine ipliklerin sadece 5 tanesi ayrıldı. Kalan iplikler boşanıp baskı altında kırbaç gibi şaklayarak koparken direk koca adamın ayaklarının altında yuvarlanmaya başladı. Koca Daniel direğin uzunluğu boyunca koşup güverteye sıçramaya ancak zaman buldu. Hemen sonra kırık direğin ucu tekneye sürterek aşağı kaydı. Sonunda da denize düşüp gemiden uzaklaşmaya başladı. Seraf bağlarından kurtulur kurtulmaz hemen harekete geçti. Yana yatmış olan güverte düzeltildi ve gemi dümene sevinçle cevap verdi. Yön değiştiren gemi onu tuzağa düşürmesine ramak kalan Ras İbn Kum'dan giderek uzaklaşıyordu. Hal hemen rüzgar altı tarafının küpeştesine geçerek denize salınmış direğin kayalığa doğru sürüklenmesini seyretti. Karaya vuracağı noktayı dikkatle not etti. Sonra bütün dikkatini gemisini güvenli bir demirleme bölgesine götürmeye verdi. Ayakta kalan iki direkteki yelkenleri ayarlayıp dümen dolabında ufak tefek değişiklikler yaparak ağır yaralı Seraf'ı burnu aşırarak ardındaki koya soktu. Ve El Avuf'un pusu kurmak için neden burayı seçtiğini görür görmez anladı. Etrafı çevrilmiş bir koydu burası ve suyu o kadar derindi ki gün ışığında bile lapis taşı gibi mavi bir ışıkla parlıyordu. Burunda bulunan yükseltiler sayesinde muson rüzgarından da korunuyordu. Hal geminin yanından aşağı baktığı zaman 10 kulaç derindeki pürüzsüz kum tabanı görebiliyordu. ''Demir atalım Bay Tyler'' dedi. Demir zinciri loça ağzından boşanırken yaşadıkları o son korkunç saatlerde onu pençesine almakla tehdit eden ızdırap korkunç bir karabasan gibi bütün karanlık ağırlığıyla üzerine çöktü. Dorian'dan başka bir şey düşünemiyordu. Arap korsanlarının elindeki küçük vücudun çırpınışı boğazına dayanmış bıçak hafızasına kazınmıştı. Hal bunun asla silinmeyeceğini biliyordu. Üzüntü bedenindeki kuvveti akciğerlerindeki bütün havayı sanki tüketmişti. Sadece unutmak istiyordu. Kamarasına gidip kendini ranzasının üstüne atmak ve kederine teslim olmak istiyordu. Subaylarıyla bütün mürettebatı yanına sokulmadığı, hatta bulunduğu yöne bakmadığı için kıç güvertesinde yalnız başına duruyordu. Katı yürekli bu adamlar onu kederiyle baş başa bırakmışlardı. Hal kuzeydeki bomboş ufka bakıyordu. Boğazın mavi suları güneş ışığında göze çok güzel görünüyordu. Ama üstünde ne bir yelkenli görünüyor ne de gelecek için herhangi bir umut vaat ediyordu. Dorian gitmişti. Hal bundan sonraki girişimini planlamak ya da bekleşmekte olan adamlarına bir sonraki emrini vermek için dahi kendini toparlayamıyordu. Bir süre sonra Aboli yanına yaklaşıp kolunu tuttu. ''Gundvane, bunun için çok zamanın olacak.'' dedi. ''Eğer oğlunu kurtarmak istiyorsan onu izlemek için gemiyi hazır duruma getirmelisin.'' Hal güvertenin ilerisinde ağır demir topun parçaladığı Pruva direğinden kalan kütüğe baktı. ''Aboli, sen ağlarken gün geçiyor, emri ver.'' dedi. Hal dostuna bir bank tiryakisinin donuk gözleriyle baktı. ''O öylesine genç ki Aboli, o kadar küçük ki.'' dedi. ''Emri ver Gundvane.'' Hal, ''O kadar yorgunum ki'' dedi, ''ölüden farksızım.'' ''Aboli, yüreğin parçalansa dahi duramazsın.'' dedi yavaşça. ''Haydi emri ver.'' Bu emri vermesi için gereken güç Hal'i ürküttü ama sonra çenesini doğrulttu. ''Bay Tyler, her iki filikayla sandalların suya indirilmesini istiyorum.'' Bu sözler farklı bir dil konuşan birinden geliyor gibiydi. Baş üstüne kaptan derken Ned'in ne kadar ferahladığı belliydi. Hal yavaş yavaş gücünü yeniden kazandığını hissediyordu. Devam ederken sesi artık daha güçlüydü. ''Teknelerdeki mürettebat suya salınan direği kurtaracaklar.'' dedi. Marangozlar o zamana kadar Pruva direğinden kalan kütüğü yontup getirilecek direğin tekrar yerine oturtulmasını sağlayacaklar. Yelkenciler de yeni dikilecek direk için yedek yelkenleri, halatları ve kabloları hazırlasınlar. Hal gemideki onarıma başlanılması için emirleri sıralarken güneşe baktı. Alçalmaya başlamıştı. Hal, mürettebat grup grup karnını doyursun dedi. Gemiyi tekrar çalışır hale sokana kadar dinlenmek ya da yemek yemek için pek az vaktimiz olacak. Küçük sandal filosu Ras İbn Kûb'un ucunu dönerken Hal en baştaki filikanın dümenindeydi. İki filika 7,5 metre uzunluğunda açık teknelerdi. Ama açık denizde uzun yolculuklar yapacak ya da Hal'in tasarladığı türden işleri başarabilecek dayanıklılıktaydılar. Burnun ucunu henüz dönmüşlerdi ki Hal Pruva direğini keşfetti. Onu hapsetmiş kara mercanların üstünde beyaz yelkenine sarılmış haliyle 2 mil uzaktan bile seçilebiliyordu. Yaklaştıklarında Hal çam ağacından sütunu kurtarmanın çetin bir uğraş olacağını hemen fark etti. Yelkenli halatların kertikli mercanlara fena halde dolandıkları yetmiyormuş gibi boğazdan gelen dalgalar kayalığın üstünde patlıyor, direğin üstünde köpük ve su burgaçları oluşturuyordu. Alf Wilson filikalardan birini mercan kayalığındaki bir aralıktan lagünün daha sakin sularına geçirdi. Bıçaklar ve baltalarla silahlı bir ekibi oradan kayalığın üstüne çıkarmak daha güvenli olacaktı. Sular etraflarında patladığı ve köpürdüğü sırada adamlar direğe sarılıyorlardı. Bu arada başlarında Abori ile koca Daniel'in bulunduğu en güçlü yüzücülerden 5'i bellerine bağlı iplerle filikalar ve uzun kayıklardan kayalığa doğru yüzmüşlerdi. Bu iplerin ucunu Pruva direğine yapışmış adamlara verdikten sonra da bir güçlükle karşılaşmadan teknelere dönmüşlerdi. İnce ipler direkteki adamlara daha sağlam ve ağır halatları geçirmede kullanılmıştı. Halatların uçları direğin gövdesine bağlandıktan sonra tekneler yelpaze gibi dört yana açılmışlar ve 18 metrelik ağır çam ağacını kayalıktan ayırma işini üstlenmişlerdi. Bütün tekneler çift mürettebatlıydı. Öyle ki ekiplerden biri yorulduğunda ikincisi görevi devralabiliyordu. Direkteki eli baltalı işçiler mercanın çentikli dikenlerine dolanmış olan ipleri ve yelken bezlerini baltalarla doğruyor, onları mercanların kucağından koparmaya çalışıyorlardı. Tekneler inatçı yükü çekerken kürekler suları dövüyor ve bembeyaz köpüğe boğuyorlardı. Bir süre sonra direk kıpırdayıp 1-2 metre kaydı. Ekipler de zafer çığlıkları attılar. Ama hemen sonra direk yine mercanlara takılarak eskisi gibi hareketsizleşti. O yıpratıcı çalışmaya yeniden başlamaktan başka çare yoktu. Mercan avını santim santim salıveriyordu. Ama direk mercan kayalığından ayrılıp derin sulara çekilene kadar Hal kürekçi oturaklarındaki ekipleri 3 kez değiştirmek zorunda kalacaktı. Alf Wilson hala direğe yapışmış durumdaki adamlarını kurtardı. Mürettebat kayalıkları alındığında keskin mercanlar tarafından yaralandıkları anlaşıldı. Hal bu yaraların birçoğunun iltihaplanacağını biliyordu. Çünkü mercan yılan zehiri kadar zehirliydi. O zamana dek güneş batmaya başlamıştı. Hal vardiyaları yine değiştirdi. Küçük teknelerde uzun bir sıra halinde laguna ulaşmayı denediler. Çektikleri ağır yük nedeniyle denizde hareketsiz kalmış gibi gözüküyorlardı. Uzun direği var güçleriyle çekme uğruna kolları ve sırtları tropikal güneşinden pancar gibi olmuştu. Terleri de oturakların arkasında göletler oluşturmuştu. Yüklerinin altında cüceleşen tekneler kayalığın deniz yönüne doğru zorlukla ilerliyorlardı. Ama direği Ras İbn Kûb'un ucundan geçirmeye kalkıştıklarında burnun etrafında bir burgaç oluşturan akıntı onları salıvermemecesine pençesini aldı. Onlar akıntıyla boğuşurken güneş tamamen denize gömüldü. Bitkin halde oldukları, vücutlarındaki her kasa kramp girdiği ve sancıdığı, çabalarının verdiği acıdan gözleri karardığı halde dinlenmek için durmaları mümkün değildi. Durdukları anda akıntı onları kayalığın üzerine savururdu. Hal adamlarına örnek olmak için ceketiyle gömleğini üzerinden attı ve küreklerin başında nöbet aldı. Ne var ki sırt kasları ve elleri bu ağır işi görmek için adamlarınınkiler gibi sertleşmiş değildi. Birinci saatin sonunda acısı dayanılmaz duruma gelmiş, küreğin topacı da derileri soyulmuş avuçlarının kanından lekelenmiş yapış yapış olmuştu. Fakat vücudunu kavrayan sancılar ve kürek çekmenin hipnotize edici ritmi hiç değilse ona oğlunu kaybetmenin verdiği daha yoğun acıyı biraz olsun unutturuyordu. Gece yarısına az bir zaman kala burnun ucunda suların alçalması durumun lehlerine dönmesini sağladı. Burnun ucunu yavaşça dönerek güvenli olan lagüne girdiler. En sonunda Seraf'ın yıldızların yansımasıyla beneklenmiş sakin sularda beklemede olduğunu gördüler. Yüzer durumdaki direği geminin bordasına bitişik halde sağlama aldıktan sonra denizcilerin pek azının ip merdivenden güverteye tırmanacak gücü kalmıştı. Çoğu küçük teknelerin dibine çöküp başlarını bir yere dayayamadan uykuya daldılar. Hal merdivenden kendisini küpeşlerin başında bekleyen Ned Tyler'ın yanına zorlukla tırmandı. Kaptanın bitkinliğini ve kanlı ellerini gören denizcinin gözlerinde derin bir saygı ifadesi okunuyordu. ''Hemen doktoru çağırayım da sizinle ilgilensin.'' Ardından Hal'in merdivenden güverteye ayak basmasına yardım etmek için bir adım attı. Fakat Hal yardımı kabul etmedi. Boğuk bir sesle ''Tom nerede?'' diye sordu. ''Oğlum nerede?'' Ned yukarı baktı. Onun bakışını izleyen halde ana direğin donanımındaki yalnız karaltıyı gördü. ''Ned demir attığımızdan beri orada.'' dedi. ''Hal adamlara kahvaltılarıyla birlikte bir parça rom verin ama gün ışırken kaldırılsınlar.'' diye emretti. ''Tanrı biliyor ya dinlenmeyi hak ettiler ama Seraf denize açılana kadar onlara bunu bahşedemem.'' Kendi vücudundaki her bir kas dinlenmeye can attığı ve ayaklarının üstünde sallandığı halde ana direğin çarmıhlarına doğru yürüdü ve serene kadar sürecek olan uzun tırmanışına geçti. 18. Ayrımın sonu, sayfa 223.